Ayrım 25, sayfa 169. Çin aile modeli, küçük mekanın getirdiği yeni mahremiyet. Genç Çinli çiftlerde çekirdek aile modeli zorunlu olarak yerleşmiş görülüyor. Genç çiftler, mekan darlığı nedeniyle uzun süre ebeveynleriyle yaşamak zorunda kalırlar. İş yerleri lojman benzeri bir mekan tahsis ederse, sonunda kendi özel hayatlarına çekilebilmenin lüksünü yaşayabilmek için kendilerini çevrelerinden tam olarak izole ederler. Gökdelenlerdeki izole yaşam sonucunda doğal olarak komşuluk ilişkileri de iyice zayıflamış ve yüzeyselleşmiştir. Bu durum bir yandan da mahremiyetin derinleşmesine katkıda bulunur. Bu gökdelen ya da bloklar halindeki evlerde tek başına izole bir yaşam sürmek zorunda kalmak, esasında sosyal anlamda bir düşüş olmasına rağmen Çinli genç çiftler tarafından yüksek sosyal statü ve ailevi mahremiyetin kazanılması olarak yaşantılanır. Bunu Çin nüfusunun kalabalıklığı ve yaşam mekanlarının darlığı nedeniyle anlaşılabilir bir durum olarak değerlendirmek gerekir. Çin'de henüz kontrol altına alınamayan nüfus artışı, günlük hayatın her alanında hissedilen bir mekan darlığına ve yoğunluğa neden oluyor. Sabahın erken saatlerinde şehirlerde bütün parklar, sabah sporu yapmaya çalışan yüzlerce insanla dolup taşar. Gün içinde şehrin sokaklarında, herhangi bir batı şehrinde ancak büyük gösteriler, konserler veya ucuzluğun ilk günlerine rastlanılabilecek mahşeri bir kalabalık göze çarpar. 1980'li yıllardan beri yaşanan liberalizmle birlikte şehirlere bir göç yaşanmaya başladı. Çünkü ne kadar zor yaşam koşulları altında olursa olsun şehirde insanlar kırsal alandakinden 3-4 kat daha fazla kazanıyor. Devletin resmi çocuk politikası aile yaşantısını oldukça etkiledi. Gençler artık evlenmek için acele etmedikleri gibi evlendikten sonra da çocuk yapmak için en az birkaç sene bekliyorlar. Bir çocuk, esas olarak da erkek çocuk sahibi olduktan sonra doğum kontrol yöntemi olarak kısırlaştırma yolunu seçiyorlar. Bunu yapmaları yalnızca kendi arzularıyla olmuyor tabii ki. Bu kararlarında pozitif ve negatif birçok etken rol oynuyor. Tek çocuk sahibi olduklarında yuva ve anaokul konusunda devlet desteği görüyorlar. Ayrıca ucuz ve daha uzun tatil gibi özendirici etkenler de söz konusu. Birden çok çocuk sahibi olmaları durumundaysa işlerini kaybetme, maaşlarının düşürülmesi, diğer insanlar tarafından küçük düşürülme gibi baskılarla karşılaşıyorlar. İllegal hamilelikler çevre tarafından fark edildiğinde genç kızlar zorunlu kürtaja tabi tutuluyorlar. Şehirdeki bu duruma karşılık kırsal kesimde aileler hala 2 ya da 3 çocuk sahibi oluyor. Çünkü çocuklar hala devlet bunu sağlayamadığı için bir yaşlılık sigortası olarak görülüyor. Ayrıca aile, Çin'de günümüzde de aşkın yaşandığı, hayatın daha anlamlı kılındığı, kişinin kendini gerçekleştirmeye çalıştığı bir ortam olarak değil, çocuk sahibi olunan bir yer olarak görülmeye devam ediyor. Ama çocuk sahibi olmak Çinli ailelerin büyük çoğunluğu için hala erkek çocuk sahibi olmak anlamına geliyor. Bu öyle acımasız bir hale gelmiş durumda ki, ultrasonlar aracılığıyla çocuğun kız olduğu anlaşıldığında düşük veya kürtajla kızdan kurtulunmaya çalışılıyor. Hatta doğduktan sonra kız çocukların öldürülmesi çok sık görülüyor. Erkek çocuklarsa öylesine şımartılıyorlar ki, kendilerinde her şeyi yapma hakkı gören, sınır tanımayan küçük narsistler olarak dolanıyorlar ortalıkta. Modern aile yaşamının en az birkaç saati Çin'de de bir televizyon karşısında geçiyor. Çin'deki televizyonlarda da programlar ve özellikle reklamlar aracılığıyla tüketim durmadan özendiriliyor. Halbuki halkın %90'ının bu tüketim maddelerine ulaşabilmesi bir hayal. Bu özendirme nedeniyle çocukların eğitim görmeleri ve özellikle İngilizce öğrenmeleri için çok büyük bir baskı var. Çünkü ancak bu sayede bir iş bulabilirler ve belki de yurt dışına çıkma olanağına kavuşurlar. Kadınların %90'ı tam gün çalışıyor. Bu, ev işlerinin erkek tarafından paylaşılması anlamına gelmiyor. Yalnızca kadının yükünün iki katına çıkmasıyla sonuçlanıyor. Boşanmaysa söz konusu değil. Öyle ki boşanma oranları Çin'de %1'in oldukça altında. Türk aile yapısı. Yalnızca tek bir Türk aile modeli var mı? Önce tek bir Türk aile yapısı var mı diye sormak gerekir. Kırsal kesimde, büyük şehirlerin orta ve üst sosyoekonomik tabakalarında, kentlerin varoşlarında ve gecekondu mahallelerinde birbirinden ayrı aile modelleri yaşanmaktadır. Büyük şehirlerde, özellikle eğitim düzeyi yüksek kesimde, anne, baba ve çocuktan oluşan çekirdek aile modeli yerleşmiş gözüküyor. Şehirlerde yaşayan alt kesimde de zorunlu göç sonucu çekirdek aile şeklinde yaşanıyor. Ama varoşlarda büyük aileden çekirdek aileye geçişi yumuşatan hemşehricilik söz konusu. Anadolu'nun aynı yöresinden gelen insanların aidiyet duygusunu yaşayabilmek ve yardımlaşabilmek için buldukları pratik ve yararlı bir çözüm bu. Büyük şehrin bilinmezi ve zor yaşam koşulları altında ezilen ve her gün narsistik yaralanmalarla yüzleşen varoş insanı, kendi kökenine sarılarak kimliğini ve kendilik değerini korumaya çalışıyor. Bunun dışında bütün büyük ailelerde olduğu gibi çocuk yetiştirmede, ev işlerinin yapılmasında yardımlaşma, büyük kentin çekirdek ailesiyle karşılaştırılamayacak kadar yoğun ve varoşlardaki kadının yükünü hafifletiyor. İç göçün yoğunluğu nedeniyle çekirdek ailelerde, özellikle orta ve üst sosyoekonomik kesimden ailelerde çocuk bakımı kadının omuzlarına büyük bir sorumluluk yüklüyor. Anneanne ve babaanneler çoğunlukla ya şehrin uzak semtlerinde oturuyor olmalarından ya da kendileri de henüz iş hayatında olmalarından ötürü genç annelere yeteri kadar yardım edemiyorlar. Batının doğusunda kalan Türkiye gibi ülkelerin Batı ülkeleriyle karşılaştırıldığında aile yapısı açısından önemli bir farkı var. Bu fark da Türk insanının bireyci Batı ülkelerine göre daha toplum odaklı bir yapıda olmasıdır. Bu durum her ne kadar çekirdek aile yapısını ön plana çıkarmaya başlasa bile aile ve akrabalara verilen önemin korunmasına neden oluyor. İyi dayı, amca, teyze, hala olmak hala önemlidir ve bu bireylere belli toplumsal sorumluluklar yükler. Kadının çalışma hayatına atılmış olması, en az erkek kadar çalışıyor ve aile bütçesine katkıda bulunuyor olması, kadının evin içindeki anne ve ev kadını yükünü hafifletmemiştir. Kadının evlilikten memnuniyetsizliği bu nedenle gün geçtikçe artmaktadır. Ancak boşanmanın hala belli bir oranda kadın ve ailesi için utanç kaynağı olmasından dolayı boşanma oranları Avrupa düzeyinin altındadır. Çocuklar çoğunlukla anne ve babalarıyla birlikte büyümektedirler. Anneanne, babaanne, dede ve diğer yakın akrabalarla olan bağların nispeten güçlü olması nedeniyle ne batılı toplumlarda olduğu gibi izole bir hayat sürmekte ne de doğu toplumlarındaki gibi bir iç içelik içinde bireyselliklerinden feragat etmek zorunda kalmaktadırlar. Bu söylediklerim esas olarak büyük kentli aileler için geçerlidir. Anadolu'nun küçük şehirlerinde ve kırsal kesimde ataerkil düzen egemendir ve feodal yapı bütün ağırlığıyla kadının omuzlarına yük olarak binmiştir. Güneydoğu'daki genç kız intiharlarının Türkiye'nin diğer bölgelerinden ve dünyanın diğer yerlerinden daha yüksek olması bunun en önemli kanıtıdır. Kadının aydınlanması ve aseksüel birliktelikler. Karşı cinste bize çekici gelen nedir? Görebildiğimiz mi, göremediğimiz mi? Günümüzde sık sık kadın erkek arasında erotizmin ortadan kalktığı söylenmektedir. Terapiye gelen çiftlerden, çevremizdeki birlikteliklerden, cinselliğin çok uzun zamandır yaşanmadığı ama bunun dışında her şeyin yolunda gittiği ilişkilerin gün geçtikçe çoğaldığını biliyoruz. Genç çiftlerden bile çok sık artık kardeş gibi yaşadıklarını duyar olduk. Üniversite öğrencileri arasında yapılan bir anketten güçlü ve mesleğinde başarılı, duygularını saklayan, korktuğunu belli etmeyen erkek tipinin artık kadınlar tarafından daha az beğenildiğini öğreniyoruz. Aynı şekilde şefkatli, duygusal ve empatik kadın da erkeklere daha az çekici geliyor. Her iki cinste birbirinden duygusal olarak daha açık oldukları, nezakete, saygıya ve anlayışa dayalı bir ilişki biçimi talep ediyor. Erkekler de kadınlar da duyguları üzerine daha açık konuşmayı öğrendiler. En mahrem konuları çok kısa sürede birbirleriyle paylaşabilmeye başladılar ve aynı açıklığı sevgililerinden de bekliyorlar. Erkekler artık ilişkilerinde cesur, gözü pek ve sert adamı oynamak istemiyorlar. Kadını da kaygılı ve zayıf görmek istemiyorlar. Kadınlar da zayıf, naif ve çaresiz kadın olmaktan sıkıldıkları için kadınsı ayak oyunlarından vazgeçiyorlar. Kısacası, kadınla erkek arkadaş oluyor. Bunun yanında 1970'li yılların unisex modası da 1990'lı yılların başından beri terk edilmeye başlandı. Son yıllarda erkek ve kadın modası keskin hatlarla birbirinden ayrılıyor. Bu ayrılık kadının aydınlanma, özgüven, bağımsızlık ve aktif olma gibi özelliklerin cinsel çekiciliği azaltmadığının bilincine varmasıyla başladı. Kadın artık hem entelektüel hem de seksi olmak istiyor. Güzel ve seksi olmak kadınlar için 1970'li yıllara göre çok daha önemli. Ama cinsel özgürlüğün bu kadar açık yaşanmasına rağmen son yıllarda genç erişkinlerde gittikçe artan bir cinsel ilgisizlik görülüyor. 1980'li yılların sonlarında İsviçreli genç erişkinler arasında yapılan bir çalışmada birliktelikleri sağlamlaştıran etkenler arasında cinselliğin en son sıralarda yer aldığı gösterilmişti. Sanki her iki cins de cinsel farklılıklarını ortaya koymakta zorlanır gibiler. Erkekler cinsel organlarıyla özdeşleştirilmekten utanıyorlar. Kadınlar da cinsel nesne olarak görülmek istemiyorlar. Birine dayanabilmek, tutunabilmek, şefkat ve kırılgan olmak gibi daha çok kadına atfedilen özellikler bir ilişkide kesinlikle bağımlılık ya da zayıflık işareti olmak zorunda değil. Aksine eşlerin kendilik sınırlarını geçici bir süre de içinde olsa kaldırmaları ya da kendilerini ötekine açmaları, onların daha sonra birlikte daha güçlü olarak günlük hayatın zorluklarıyla mücadele etme yetisi kazanmalarını sağlar. Öte yandan insanın cinsel kimliği için gücünün onaylanması da önemlidir. Günümüzde özellikle erkekler kimlikleriyle ilgili ciddi sorunlar yaşamaktadırlar. Artık erkeğin örnek alabileceği net bir ideal yok gibidir. Bu yalnızca feminist hareketin bir sonucu değil, değişen ekonomik koşullar ve bu koşullara bağlı olarak kadının yeni konumu da bu belirsizlikte önemli bir rol oynuyor. Kadının da meslek yaşamına atılması ve aynı işleri en az erkek kadar iyi yapabiliyor olması, erkeği ailenin temel ihtiyaçlarını karşılayan taraf olmaktan çıkardı. Doğum kontrol yöntemleri de kadının kendi bedeni üzerinde hakim olmasını sağladı. Böylece erkeğin iktidarı tamamen ortadan kalktı. Erkek vazgeçilmez olmaktan çoktan çıktı. Acaba cinsiyetler arasındaki farkların azalması cinsel çekiciliği azaltıyor mu? Bugün kadınlar kadınları erkeklerden daha çekici bulduklarını söyleyerek erkekleri şok ediyorlar. Bunun altında bir miktar kendi kendilerine yetebildiklerini gösterme ihtiyacı da yatıyor. Bu kayma, kısmen de cinsel nesne olarak görülmeye gösterdikleri tepki olarak değerlendirilebilir. Kadınlar arasındaki ilişkilerin daha şefkatli, kapsayıcı ve özel olduğunu düşünüyorum. Erkek ve kadın arasındaki ilişki belki de hiç bu kadar yumuşak ve derin olamıyor. Kadınlar birbirlerini çok daha iyi anlayıp ilişkilerine daha çok güvenebiliyorlar. Kadın ve erkek arasındaki ilişki yapısal farklılıkları nedeniyle çok daha sınırlı ve zor görünüyor. Birbirlerinden çok fazla şey talep ediyorlar ve birbirlerine durmaksızın baskı uyguluyorlar. Kadın ve erkek birbirleri için belli bir oranda hep başka olarak kalıyorlar. Başka türlü olanı, yani ötekini aramak ve kendi kalarak onaylanmak heyecan verici de olsa, büyük bir risk de içerdiğinden kaçınma davranışının ortaya çıkmasına da neden oluyor. Bu nedenle insanlar birbirleri hakkında her şeyi bilmeye ve gerekirse karşısındakini değiştirmeye çalışıyorlar. Bu gerilimli çatışma, kadın ve erkeğin birbirini arzulamasının önüne geçiyor. Erotik heyecanın azalmasının bir nedeni de dışsal sınırlayıcı etkenlerin neredeyse tamamen ortadan kalkmış olmasıdır. Kadın ve erkek arasındaki ilişkide çiğnenmesi, insana heyecan verecek en ufak bir ahlaki yasak kalmadı. Artık anne babalar da çocuklarının biriyle birlikte olmasına ses çıkarmıyor. Hatta bunun normal ve sağlıklı olduğunu düşünüyorlar. Genç kadın ve erkeklerin birlikte yaşamaları artık gayet normal karşılanıyor. Yukarıda bahsettiğim bilimsel çalışmada gün geçtikçe daha çok genç çiftin aşksız ve cinsel hayatları olmadan birlikte yaşamaya başladıklarını gösteriyor. Genç erişkinlerin, üniversite öğrencilerinin aynı evde arkadaşça yaşamaları birlikte yaşamayı öğrenmelerini sağlıyor. Ama bu kadar yakın bir aradalık cinsel çekiciliğin kaybolması gibi bir dezavantajı da beraberinde getiriyor. Aşk ilişkisinde haz ve erotizm, kadın ve erkek arasında belli bir mesafeye ihtiyaç duyar. Belli miktarda giz ve gizem, kendini tam olarak açmamak, karşı tarafı aramaya iten ve heyecan veren en önemli etkenlerdendir. Eşler, birbirleri için belli bir düzeyde bilinmez olarak kalabilmeyi kaldırabilmektedirler. Eşler, birbirlerinin sırlarını keşfetmek için çaba sarf ettikçe, kendilerinin de belli bir gelişim yaşadıklarını göreceklerdir. Eğer eşler birbirlerini çok iyi tanıdıklarını düşünürlerse, ilişkide bir değişimin ve gelişimin gerçekleşmesi mümkün olmaz. Ötekinde başka olanı ararken kendimdeki başkayı bulabilir ya da keşfedebilirim. Öteki sırlarımı keşfe çıktığında kendi içindeki sırları keşfetme olanağı bulur. Bilinmezin çekiciliğinin yanında korku da vermesi, bilinenin emniyeti yanında yarattığı can sıkıntısı, kadını ve erkeği zor bir ikilemle baş başa bırakıyor. Eski ilişkilerimizden ve çocukluğumuzda yaşadıklarımızdan getirdiğimiz ilişki şemaları, bu ikilemle nasıl başa çıkacağımızı belirleyen en önemli etken. Bu nedenle işe bu şemaları tanımaya çalışmakla başlamalıyız. Bu da ancak psikoterapötik bir süreç sonunda gerçekleşebilir. Ayrım sonu, sayfa 175.